Ayrım 2, sayfa 17. Şehir. Şehir henüz gece karanlığıyla örtülüydü. Boğaziçi'ni, Marmara'yı kucaklayan kıyıların, ıssız mahallelerinden, sokak köpeklerinin kavgacı sesleri, denizin üzerine doğru yayılıp, ekolarla karşı tepelerde yankılanıyordu. Gün doğumuna gebe şehirde, nice insan alelade bir güne uyanmak üzere derin uykudaydı. Ama Tanrı'nın, kimileri için, hayatlarını hiç beklemedikleri şekilde değiştirecek planları vardı. Ve o kimilerinin Tanrı'nın kendileri için hazırladıklarından hiç mi hiç haberi yoktu. Aynı dakikalarda Selçuk Vardar'ın evi. Selçuk yatağında uzanmış, Attila the Hun kitabını okumaktaydı. Kitabın künye sayfasında yazılmış notun üzerine uzun zaman önce karalamıştı. Şayet bir gün biri ispirtolu kalem lekesinin altında yazılanları okumaya çalışırsa göreceği şu cümle olacaktı. Sevgili kardeşim Selçuk'a, bir gün adil bir imparatorluk yürüteceğine inancımla başarılar, Berke. Selçuk kitabın sonuna gelmişti. Dudaklarına bir tebessüm yayılıydı. Attila'nın düşmanlarına gösterdiği küstah cengaverliğini defalardır okumasına rağmen aynı keyfi alıyordu. Gözleri 233. sayfanın satırlarını aşağıya doğru taradı. Doğuya ve batıya, nereye olduğunu önemsemiyorlardı. Tek arzuları diğerlerinin toprakları üzerinde keyifle at koşturmak, onların şehirlerini yok etmek, tecavüz, talan ve öldürmenin tadını çıkarmak ve geriye karıları için altın ve kıymetli armağanlar getirmekti. Savaş kendi başına savaşmak sebebiydi onlar için. Şimdilik yerine seçtiği bir veliaht yoktu. O sadece o, Hunların imparatoruydu ve tüm Hunları aynen at biner gibi sürüyordu. Selçuk, hoşuna giden tarifi mırıldanarak tekrarladı. At biner gibi sürüyordu. Aynen senin yapmakta olduğun gibi dedi. Mağara derinliğinden gelir gibi bir ses, kulak memesini lav gibi yalarken. Selçuk, tatlı bir ürpertiyle titreyerek başını soluna doğru çevirdi. İşte yine oydu. Sağ kolunu yastığın üzerine uzatmış, başını avucuna yerleştirmiş, alev alev yanan gözlerle onu izlemekteydi. Selçuk'un neredeyse bir kopyasıydı. Ancak çenesini kaplayan küçük bir sakalı, oldukça koyu tenli ve tüylü bir bedeni vardı. Omuzları daha geniş, kolları bacakları kaslıydı. Çıplak bedenini biraz daha Selçuk'a yaklaştırırken sol kolunu uzatıp tüy kaplı uzun parmaklarıyla onun dudaklarını okşadı. Tüm aileni, ortaklarını, hepsini aynen Attila Hunlarını, aynen Attila'nın Hunlarını sürüklediği gibi istediğin yere sürüklemektesin. Artık koskoca holdingin genel müdürüsün. Açık kasayı da ele geçirdin. Kimseye hesap vermiyorsun, biliyorum. Yönetim kurulu sana fazla geliyor. Ama onu da yakında halledersin. Sen her kararı tek başına verebilmelisin. Yönetim kadron seninle tek nefes gibi hareket etmeli. Yoluna taş koymamalı diye devam etti ve ardından genizden gelen kısa, sarkastik bir gülüş attı. Selçuk sanki kendi kahkahalarından birini duyar gibi olmuştu. Az kaldı, çok az kaldı diye cevapladı küstah bir tebessümle. Kendini gerçekten çok şanslı hissediyordu. Kaç insanoğlu şeytanı ile yüz yüze konuşup ondan akıl ve cesaret alabiliyordu ki? Biliyorum, biliyorum dedi. Selçuk'un tüylü, kaslı kopyası. Sen gerçekten çok şanslısın. Bana bağlı çok adamım var dünyada ama onlara görünüp konuşmam seninle yaptığım gibi. Şeytanı parmaklarını Selçuk'un yüzünden çekip elini kendi sırtına doğru götürdü. Avuçladığı tüylü kuyruğunu öne getirip onun bedeninde yukarıdan aşağıya doğru dolaştırırken devam etti. Has adamımsın benim. Seninle buluşmuş olmak, yeryüzü ve insanoğlu ile ilgili planlarımı coşturuyor. Harika bir ekip oluyoruz beraber. Göreceksin, henüz yolun başındayız. Şeytanın dokunuşları ilk başta buz gibiydi ama her temas satıhtan derinin alt katmanlarına, vücudun derinliklerine doğru ilerlerken gittikçe ısınıyor ve Selçuk'un teni buz dokunuşları ile lav yalaması arasında titremeler geçiriyordu. Her zaman garip fantezileri olmasına rağmen şeytanıyla tanıştığı günden beri en zevk aldığı duygu hali bu buzdağı ile yanardağ arası hararet yolculuklarıydı. Tek başına sahiplenmeyi hayal ettiği koca imparatorluğu düşünmenin verdiği keyifle tatlı bir rehavete kapılmak üzereydi ki şeytanının sesi yine duyuldu. Yalnız sana daha evvel söylemiş olduğum bir şey var. Tekrar hatırlatmak istediğim. Neydi o diye sordu Selçuk. Kinini, arzularını ve heyecanlarını sıraya sokmayı öğrenmelisin. Hatta öyle bir sıralamalısın ki tuğla dizer gibi her biri bir sonrakinin muhakkak işine yarasın. Yoksa kendi hırsının altında kalırsın demiştim. Hatırladın mı? Selçuk pek de umursamaz bir tavırla, ''Aa evet, öyle bir şey dediğini hatırlıyorum.'' diye mırıldandı. Zira henüz yeteneklerin tam açgözlülüğünü karşılayacak kadar gelişmiş değildi bunu sana söylediğimde. Şimdi de çok farklı sayılmazsın. Onun için ağırdan al. İtiraz, yeteneği aşarsa sonuç felakettir. Yine o gün söylediğim gibi tatmin bekleyen o kadar çok hırsın var ki belki de bunların hepsini gerçekleştirecek kadar büyük bir yeteneğe hiçbir zaman sahip olmayabilirsin. Kazandıklarını hazmetmek için kendine zaman tanımalısın ve asla şefkat, acıma gibi zaaflara düşmemelisin diye ekledi iblis. Selçuk sağ avucuyla sakalını sıvazladı. Merak etme, ben diğer önemli adamların gibi hayal kırıklığı yaratmayacağım sende. İnan bana, hiç yumuşamaya niyetim yok. Aa evet, iyi hatırlıyorsun. Korkunç Caligula bahçesinde solan bir zambağa ağıt yakmıştı. Neron, mum ışığına düşüp yanan bir pervane için ağlamıştı. Stalin, yediği elmanın içindeki kurtçuğu ısırdığı için hüzünlenmişti. Hitler, Himmler'den aldığı zehri köpeği üzerinde denedikten sonra ölümünü seyredip Eva'nın kucağında deliler gibi ağlamıştı. Velhasıl hepsi defolu çıktı o koca isimlerin. Hem de üzerlerinde onca emeğimi harcadıktan sonra. İblis olduğu yerde doğruldu ve yataktan çıktı. Kollarını göğsünde çapraz yapıp hakim bir tavırla Selçuk'un gözlerine bakarak devam etti. Ama bir kez daha söylüyorum. Seninle ilgili ümidim yüksek. Senin karakter yelpazende kıskançlıktan kibre, doyumsuzluktan küstahlığa, yalancılıktan iftiraya, hırsızlıktan megalomaniye bütün istediğim renkler mevcut. Ve en önemlisi aralarında sevgi yok. Yani mükemmelsin. Yeter ki yelpazeyi açıp kaparken hesaplarını çok dikkatli yap. Yoksa daha önce de söylediğim gibi kendi rüzgarınla savrulup kalırsın. O zaman ben hiçbir şey yapamam. Selçuk yerinde huzursuzca kıpırdandı. Bir şeyler söylemek üzereydi ki şeytanı görünmez oldu. Yatağın çevresini sanki sıcak bir alev yaladı. Selçuk ürpertiyle omuzlarını kaldırdı. Aniden keyfi kaçmıştı. Kitabını yanı başındaki konsolun üzerine bıraktı. Düşünceleriyle baş başa kalmak üzere arkasına yaslandı. Okuduğu kitabın satırları ona tek başına sorgusuz, sualsiz hakim olmayı planladığı İmparatorluğunu bırakacak bir varisi olmadığını hatırlatmıştı. Ve bu durum egosunu rahatsız etmişti. Birden çalmaya başlayan kapı zilinin ısrarlı tiz sesi sakin, durağan geceyi bıçak gibi böldü. Selçuk irkilerek doğruldu. Saatine baktı. Sabahın ikisiydi. Kapının ziline eklenen yumruk sesleriyle gözleri büyüdü. Aynı anda Vecdi Vardar ve işi yatak odalarında ertesi sabah çıkacakları yolculuk için son hazırlıklarını tamamlamaktaydılar. Vecdi Bey pasaport ve biletleri iş çantasına yerleştirirken Azra Hanım pufun üzerindeki valizin kapağını kapatmaktaydı. Kurt köpeklerinin saldırgan seslerini bahçe kapısının ısrarlı zil sesi takip etti. Karı koca irkilerek birbirlerine soru dolu gözlerle baktılar. Azra Hanım, ne olabilir gecenin bu saatinde diye endişeyle mırıldandı. Kocası, bu saatte hayırlı bir şey olmaz. Anlayacağız, sen burada kal dedi ve robe de chambre'ın kuşağını bağlayarak odadan çıktı. O aşağı kata inerken, eşi de heyecan içinde merdiven başında beklemeye başladı. Giriş katının holünden bahçeye açılan kapının sesi ve ardından Vecdi Bey'in köpeklerini yatıştırmak için onlara seslendiği duyuldu. Ama cins kurtlar bahçe kapısının ardındakileri ele geçirseler parçalayacakları belli bir hırsla havlamaya devam ettiler. O dakikada Refet Vardar, az ötedeki evinde kendi duygusal aleminin sesleriyle sarılmıştı. Salonundaki müzik köşesinde pikapta 33'lük Son Violen koleksiyonundan bir plak dönmekteydi. Refet Vardar, Steinway kuyruklu piyanonun yanında ayakta durmuş, sevgili Guarnieri kemanı omuzunda, çenesi kemanın hızıl aşağıbında çalmakta olan Brahms'ın De Opus 77 keman ve orkestra için konçertosunu dinlerken huşu içinde gözlerini kapamıştı. Orkestrar girişin ardından gözlerini açıp önündeki ayaklı tabladaki nota defterine baktı ve keman partisyonunu çalmaya başladı. Bu harika bir duyguydu. Tıpkı dev bir orkestra eşliğinde sahnede icra ediyor tadını veriyordu. Salondan verandaya, oradan denize doğru yayılan Brahms bestesi geceye hakim olmuştu. Komşu bahçede havlamaya başlayan köpeklerin sesleri Refet Bey'in evinde duyulmadı. Aynı anda şehrin bir başka köşesindeki apartman dairesinde bir cep telefonu çalıyordu. Vefat Han sabırsız adımlarla salonunu aşınlarken durdu ve heyecanla cevapladı. Merhaba. Başladı mı? Benden bilinmeyecek değil mi? Sağ ol, teşekkür ederim. Bu iyiliğini unutmayacağım. Vefat Han telefonunu kapadı ve dudaklarında kocaman bir gülümsemeyle işte budur gibilerden bir tavırla elini yumruk yapıp salladı. Ödeşme zamanını nasıl da dört gözle beklemişti. Ve nihayet sırası gelmişti. Gün onun günüydü. Vefat Han'ın evinden kilometrelerle ötede ağaçların boğazı kuş bakışı seyrettiği bahçe gecenin sükunetiyle sarılmıştı. Asırlık çamların, ıhlamur ve meyve ağaçlarının arasındaki fıskiyeli kat kat mermer çanaklı Osmanlı havuzu etrafını çeviren çiçek tarhını serinletirken iki katlı villanın pencerelerinden sızan ve bahçe lambalarının buzlu camlarından yayılan ışık hüzmeleri havuzun, ağaçların, çiçeklerin kolonların üzerinde gölge oyunları yapıyordu. Tatlı, ılık bir rüzgar ağaç dallarını, yapraklarını okşayarak villanın yüz katındaki verandaya uzandı. Açık balkon kapısının üzerindeki tül perde, içeride çalan Vivaldi bestesinin ritminden esinlenir gibi odanın ışığı ve gecenin karanlığı arasında uçuşup birbirine sarıldı. Odada Amber'in Vardar, üzerinde boya önlüğü, cep telefonunu kapadı ve çalışma masasına bıraktı. Bakışlarını bir an için şövalyesindeki tabloya, sonra balkona doğru çevirdi. Gözlerinde heyecanlı bir pırıltı, dudaklarında mutlu bir tebessüm vardı. Rüzgar uzun saçlarının birkaç telini alnına doğru uçurmuştu. Sağ elindeki boya fırçasının uzun sapıyla saçını geriye attı. Sonra fırçayı sol elindeki palette yeşil, mavi, sarı, kahve tonların arasında gezdirdi. Biraz geriye çekilip bitmekte olan cennet tablosuna baktı. Ve Vivaldi'nin kemanlarıyla birlikte salınan fırça, cennet bahçesindeki hayat ağacının yapraklarını rüzgarlandırdı. Aynı anda balkondan giren yeni bir esintiyle, büyük masanın üzerindeki boş ve üzerinde kurşun kalem, eskiz yapılmış kağıtlar, boya kutuları, fırça kavanozları, tiner, vernik şişeleri arasında hışırtıyla kıpırdandı. Amber'in başını masanın sağ tarafındaki kütüphaneye çevirdi. Sanat kitapları, içki şişeleri, kadehler ve müzik setinin arasında duran çerçeveden Seher Vardar'ın gülümseyen yüzü ona bakıyordu. Amber'in boya fırçasını kadeh kaldırır gibi ona doğru kaldırdı, sevgi dolu bir tebessümle mırıldandı. Huzur içinde ol Seher anneciğim, her neredeysen huzur içinde ol. Vecdi Vardar bahçe kapısına varmıştı. Yatılı yardımcısı kapının iç tarafında hala deli gibi havlayan köpekleri zapturapta almaya çalışıyordu. Ama nafileydi. Kimmiş kapıdaki diye sordu Vecdi Bey. Polismiş beyefendi. Polis mi? Mali polis dediler. Anlarız şimdi. Bana tasmaları getir bakayım. Vecdi Bey senelerdir hayvanlarını kendisinden başkasından talimat almamak üzere yetiştirmişti. Tasmalar geldiğinde onun bir emriyle iki Alman kurdu da heyecanlı, sabırsız bedenleriyle önünde oturup beklemeye başladılar. dilleri dışarıda hırsla soluyorlardı. Vecdi Bey hayvanlarını kontrole aldıktan sonra kapının dışına doğru seslendi. Kimsiniz? Mali şubeden polis. Kimi arıyorsunuz? Vecdi vardır. Vecdi Bey kapının üzerinde baş seviyesindeki sürgüyü çekti ve gözleme penceresinden dışarı baktı. Sivil ve üniformalı bir kalabalık kapının ardını kaldırımın üzerine doldurmuştu. Yolun kenarına park etmiş resmi arabaların tepelerinde siren lambaları dönerek yanıyor, polis telsizinden kesik, çatlak, hışırtılı sesler duyuluyordu. Köpekler tedirgin adımlarla kıpırdanarak yeniden hatırlamaya başlamışlardı. Yeniden hırlamaya başlamışlardı. Vecdi Bey köpeklerine dönüp otur dedi ve tekrar dışarıya baktı. Göz göze geldikleri sivil görevliye sordu. Ne için burada olduğunuzu öğrenebilir miyim? Arama emri var. Arama emri mi? Evet. Kapıyı açın. Ne sebeple bu emir? Bana resmi bir evrak gösterebilir misiniz? Vecdi Vardar siz misiniz? Evet. O zaman açın kapıyı. Nasılsa gireceğiz. Vecdi Bey, kapının dışında toplanmış üniformalıların ellerindeki silahları fark ettiği zaman durumun tahmin edebileceğinden vahim olduğunu hissetti. Ayrıca adamların neden burada olduklarını bilemiyordu. Ama çok iyi bildiği bir şey vardı ki o da hayatında korkacağı, saklayacağı hiçbir şeyin olmadığıydı. Kapıyı açmaya karar verdi. Bir dakika dedi ve köpeklerin tasmasını yardımcısına uzattı. Kulübelerine kapa bunları. Adam isteksiz giden köpekleri çekeleyerek kulübelerine doğru uzaklaşırken Vecdi Bey bahçe kapısını açtı. Anında başta sivillerle beraber silahlı kalabalık güruhu içeri doluşuverdi. Vecdi Bey soğukkanlı bir tavırla ''Memur Bey, yanlış yerde olmadığınızdan emin misiniz?'' diye tekrarladı. ''Siz Vecdi Vardarsanız doğru yerdeyiz. Hakkımda neden dolayı arama çıkarılmış olabilir ki? Kaçakçılık ihbarı var.'' Vecdi Bey'in gözleri hayretle büyüdü. Kaçakçılık mı? Ben yılların dürüst sanayicisi bir ailenin büyüğüyüm. Ne kaçakçılığından bahsediyorsunuz siz? Selçuk Vardar ile ilgili ihbar aldık. Adam daha fazla izah gereği duymamıştı. Selçuk ismi Vecdi Vardar'ın beynini lav gibi dağlarken sivil yetkili sağ elinin parmaklarını ışıklatmıştı bile. Anında kalabalığın bir kısmı bahçenin dört bir köşesine dağılırken bir diğer kısmı da evin içine daldı. Vecdi Bey telaşla arkalarından eve doğru koştu. Karısı her şeyden habersizdi. Selçuk, Hun İmparatoru Atilla'yı kendi imparatorluk hayallerini, düşmanlıklarını, kinlerini, hırslarını, sahiplenmek, aşağılamak tutkularını, seksle ilgili fantezilerini, hasılı şeytanıyla paylaştığı tüm duygularını, düşüncelerini unutmuştu. Salonunun bir köşesinde ayakta, paralize olmuş, evin içinde odadan odaya dolaşan, çekmeceleri dolapları açıp alaşağı eden, her çamaşır yığınını, her kağıt destesini, kütüphanedeki kitapların her sayfasını didik didik eden kalabalığı izlemekteydi. Sağ dirseği bedenine sarılmış olan sol kolunun üzerinde ve eli sakalında seyirdeydi. İri açılmış göz bebeklerinde bir delinin hesabı ne olduğu bilinmeyen korkmuş bakışı vardı. Hep sorgulamaya, alay etmeye alışmış dili ağzının içinde şişmişti sanki. Tek kelime edemiyordu. Bacakları kendisini çok önemsediği zamanlardaki gibi durmuyordu. Yaşayacaklarının endişesi ve korkusuyla sarılmış olan herhangi birinin sadeliğinde bir duruş sergiliyordu. İmparator olmak sevdasındayken birden, dünyadan habersiz ve dünyanın kendisinden habersiz olduğu birine dönüşmek ihtiyacındaydı. Küçülmek, görünmemek, yok olmak istiyordu. Evin arka tarafından gelen gürültü üzerine başını koridora doğru çevirdi ama yerinden kıpırdayamadı. Sadece elini sakalından çekip, bebekliğinden beri her sıkıntılı anında sürekli emdiği baş parmağını ağzına götürdü ve derisini dişlemeye başladı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Atilla the Hun. THEHUN. Caligula. CALIGULA. Neron. NERON. Stalin. STALIN. Hitler. HITLER, Himmler, HIMMLER, EVA, EVA, Son Violen, SONVOLEN, Stanway, STEIN, WAY, Guarnieri, GUARNIERI, Brahms'ın De Opus 77, BRAHMS, DOPUS 77, Vivaldi, VIVALDI.